Merhaba değerli dinleyicilerimiz, ben Safa Kalender, Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Lev Tolstoy ile buluşturacağız. Onun derinlikli hikayeleri ve insan ruhuna dokunan anlatımıyla edebiyatın büyülü dünyasında birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Tolstoy sadece Savaş ve Barış ve Anne Karenina gibi devasa romanlarıyla değil, aynı zamanda kısa hikayeleriyle de insanlığa ışık tutmuş bir yazar. Belki de az bilinen ilginç bir yönü Tolstoy'un yaşamının son dönemlerinde sade bir hayatı benimsemiş olması. Kendi elleriyle tarım yapmış, mal varlığını yoksullara dağıtmış ve hatta eserlerinin telif haklarından feragat etmiştir. Bu yönüyle sadece yazdıklarıyla değil, yaşantısıyla da insanlığa örnek olmuştur. Evet, bugün sizlerle 3 hikaye paylaşacağız. Tolstoy'un kaleme almış olduğu tam 3 güzel hikaye paylaşacağız. Bu hikayelerin ilkine geçmeden önce küçük ve kısa bir hatırlatma. Lütfen bu Sesli Kitap Podcast video içeriğimizi beğenmeyi unutmayın ve eğer kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun ve bildirimleri açın ki bundan sonraki Sesli Kitap Podcast'lerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, öyleyse ilk hikayemiz İki Kardeş ve Altın'la başlayalım. Eski zamanlarda Kudüs civarında ana babaları bir iki kardeş oturuyordu. Büyüğünün adı Afanasi, küçüğünün Yoan'dı. Kasabanın yakınında, dağ eteğinde otururlar, ötekinin birikinin verdikleriyle geçinirlerdi. İki kardeş bütün gün çalışırlardı ama kendi işlerini değil de fakirlerin işlerini görürlerdi. Nerede işi başından aşkın olanlar, hastalar, öksüzler, dullar varsa bu iki kardeş oraya gider, çalışırlar, para almadan ayrılırlardı. Kardeşler böylece bütün haftayı birbirlerinden ayrı geçirir, yalnız cumartesi akşamı evlerinde birleşirlerdi. Bir pazar günü bir arada kalır, dua eder, birbirleriyle konuşurlardı. Tanrı'nın meleği de o gün evlerine gelir, onları takdis ederdi. Pazartesi oldu mu, ikisi de kendi yollarına giderlerdi. Kardeşler işte böylece yıllar geçirdiler, her hafta Tanrı'nın meleği gelip onları takdis etti. Bir pazartesi günü başka başka yerlerdeki işlerinin başına gittikten sonra, büyük kardeş Afanasi, sevgili kardeşinden ayrıldığı için çok üzüntü duydu. Durakladı, arkasına baktı. Yoan başını önüne eğmiş, kendi yoluna gidiyor, arkasına bile bakmıyordu. Ama birdenbire Yoan da durdu, sanki bir şey görmüş gibi elini alnına götürerek bir yere bakmaya başladı. Sonra baktığı şeye yaklaştı ama birdenbire yan tarafa fırladı, sanki peşinden yırtıcı bir hayvan kovalıyormuş gibi ardına bakmadan dağa doğru tırmanmaya başladı. Afanasi şaşırmıştı. Kardeşini bu kadar korkutan şeyin ne olduğunu öğrenmek için oraya doğru yürüdü. Yaklaşınca ne görsün? Yerde, güneş altında bir şey parlıyordu. Daha da yaklaştı, otların içinde şinikten dökülmüş gibi bir yığın altın gördü. Afanasi altınlara, daha çok da altınları görünce kaçan kardeşine şaşırdı kaldı. Acaba niye korktu, niye kaçtı diye düşündü. Altının ne günahı olacak? Günah insandadır. Altınla kötülük de yapılır, iyilik de. Bu altınlarla ne öksüzler, dullar doyurulabilirdi, ne çıplaklar giydirirler, ne çok hastalar, sakatlar tedavi edilebilirdi. Biz şimdi insanlara yardım ediyoruz ama yaptığımız hizmet küçük, kendi gücümüze göre. Bu altınlarla insanlara daha çok faydalı olabiliriz. Afanasi böyle düşünüyor, düşündüklerini de kardeşine söylemek istiyordu. Ama kardeşi artık onun sesini duyamayacak kadar uzaklaşmıştı. Tıpkı bir keçi gibi öteki dağa tırmandığı görülüyordu. Afanasi ceketini çıkardı, içine taşıyabileceği kadar altın doldurdu. Omzuna attı, bunları şehre getirdi. Şehirde bir hana girdi. Altınları hancıya teslim etti, geri kalanları almak için döndü. Bütün altınları taşıdıktan sonra tüccarlara gitti, şehirde arsalar satın aldı. Taşlar, keresteler aldı, işçiler tuttu. 3 bina yapmaya başladı. Şehirde 3 ay kaldı, 3 evi de bitirdi. Bunlardan biri öksüzler ve dullar yurdu, ikincisi hastalar, sakatlar için bir hastane, üçüncüsü de garipler ve fakirler sığınağıydı. Afanasi üç namuslu ihtiyar buldu. Birini yurdun, ötekini hastanenin, üçüncüsünü de sığınağın başına getirdi. Bütün bunlardan sonra Afanasi'nin elinde daha 3000 altın kalmıştı. Bu paradan her üç ihtiyara fakirlere dağıtılmak üzere biner altın verdi. Üç evde insanlarla dolmaya başlamıştı. Birçok kimseler yaptığı işlerden dolayı Afanasi'yi övmeye başladılar. Afanasi övülünce öyle sevinmişti ki şehirden hiç ayrılmak istemiyordu. Ama kardeşini çok seviyordu. Bu yüzden halkla vedalaşıp yanına bir kuruş bile almadan gelirken üstünde olan eski elbisesiyle evinin yolunu tuttu. Afanasi evinin bulunduğu dağa yaklaşırken şöyle düşünüyordu. Kardeşim altınların yanından kaçmakla hiç doğru hareket etmedi. Ben daha iyisini yapmadım mı? Afanasi böyle düşünürken onu da kardeşini de takdis eden meleği yolunun üstünde gördü. Melek karşısında duruyor, ona sert bir şekilde bakıyordu. Afanasi dona kaldı, yalnız ''Niye Allah'ım?'' diyebildi. Melek ağzını açtı ve dedi ki ''Çekil şuradan, sen kardeşinle yaşamaya layık değilsin. Kardeşinin kaçması senin altınlarla gördüğün işlerden daha kıymetlidir.'' Afanasi ne çok fakiri, garibi doyurduğunu, ne çok öksüze baktığını anlatmaya kalkıştı. Melek, ''Seni baştan çıkarmak için bu altınları yoluna koyan şeytan, sana bu sözleri de öğretmiş.'' dedi. İşte o zaman vicdanı Afanasi'yi suçlamaya başladı. Afanasi bu işleri Tanrı için yapmadığının farkına vardı. Ağlamaya başladı ve pişmanlık duydu. O zaman melek yoldan çekildi, Yuan'ın kardeşini durup beklediği yoldan geçmesi için Afanasi'yi bıraktı. İşte o günden beri Afanasi, altınları döken şeytanın yalanlarına kanmadı. Anladı ki Tanrı'ya, insana altınla değil, yalnız çalışmayla hizmet edilebilir. Ve kardeşler tekrar eskisi gibi yaşamaya başladılar. Tanrı'nın gücü yeter, şeytanın gücü yetmez. Eski zamanlarda iyi kalpli, zengin bir adam vardı. Malı mülkü çoktu. Yanında birçok köle çalışırdı. Bu köleler efendileriyle övünürlerdi. Yeryüzünde bizim efendiden iyisi yoktur derlerdi. Bizi iyi yedirir, iyi giydirir, yapabileceğimizden fazla iş yüklemez, kimseyi kötü söz söyleyip incitmez, kimseye kızmaz. Kölelerine hayvandan beter muamele eden, suçu olsa da olmasa da cezalandıran, ağzından iyi bir söz çıkmayan efendilere benzemez. Bizimki bize iyilik etmek ister, ederdi. İyilikle söyler. Bundan iyisi can sağlığı. Köleler efendileriyle işte böyle övünüp dururlardı. Kölelerle efendinin bu kadar iyi geçinmesine, birbirlerini sevmesine şeytan içerlerdi. Efendinin Alep adındaki kölesini elde etti. Sonra da o köleye öteki köleleri baştan çıkarmasını emretti. Bir gün işçiler dinlenme zamanında efendilerini överken Alep başını kaldırdı ve dedi ki, ''Kardeşler, siz efendimizin iyiliğiyle boş yere övünüyorsunuz. İnsan şeytana yaransa şeytan bile iyi olur. Biz efendimize hizmet ediyoruz. Onun her işine yarıyoruz. Aklından ne geçerse yapıyoruz. Düşündüklerini önceden seziyoruz.'' Bize karşı nasıl iyi olmaz ama hele ona faydanız dokunmasın, hele ona kötülük edin, o da ötekiler gibi olur. Kötülüğe kötülükle karşı gelir. Hem de en kötü efendilerden daha da kötü olur. Öteki köleler Alep'le tartışmaya başladılar. Tartıştılar, tartıştılar, sonunda da bir bahse giriştiler. Alep iyi efendisini kızdırmak işini üzerine aldı, bahiste şuydu. Alep efendisini kızdıramazsa bayramlık elbisesini verecekti. Kızdırabilirse ötekiler ona bayramlık elbiselerini vereceklerini, üstelik onu efendilerine karşı savunacaklarına dair de söz verdiler. Efendi Alep'i zincire vuracak veya bir yere kapatacak olursa arkadaşları onu kurtaracaklardı. Bahse girdiler, Alep efendisini ertesi sabah kızdıracağını söyledi. Alep efendisinin mandırasında çalışırdı. Kıymetli cins koçlara bakardı. İşte ertesi sabah iyi kalpli efendi misafirleriyle beraber mandıraya gelip sevdiği, kıymetli koçları misafirlerine göstermek istediği sırada şeytanın adamı arkadaşlarına ''Bakın şimdi efendiyi nasıl kızdıracağım?'' diye işaret etti. Bütün köleler toplanmış, kapıdan çitten bakıyorlardı. Şeytansa bir ağaca çıkmış, adamın kendisine nasıl hizmet edeceğini gözlüyordu. Efendi avluyu dolaştı, misafirlerine koyunları, kuzuları gösterdi, sonra da en kıymetli koçuna sıra geldi. Efendi, öteki koçlar da iyidir dedi ama şuradaki dik boynuzluya baha biçilmez, onu göz bebeğim gibi severim. İnsanlardan ürken koyunlar, koçlar avluda itişip kakışıyor, misafirler de kıymetli koça iyice bakamıyorlardı. Koç tam durduğu sırada şeytanın adamı sanki elinde olmadan yapıyormuş gibi koyunları ürkütüyor, bunun üzerine hayvanlar birbirine giriyor, misafirler de o kıymetli koçun hangisi olduğunu bir türlü fark edemiyorlardı. Efendi bu halden sıkıldı, dedi ki, ''Dostum Alep ne olur şu en iyi koçu, dik boynuzluyu dikkatle tutuver.'' Efendi bu sözleri söyler söylemez Alep bir arslan gibi koçların üzerine atıldı, o kıymetli koçu tüylerinden tuttu. Tutar tutmaz bir eliyle hayvanın sol arka ayağını yakaladı, efendisinin gözü önünde yukarı çekti. Bunun üzerine hayvanın ayağı çatır çatır kırıldı. Alep kıymetli koçun ayağını dirseğinden kırmıştı. Koç bağırmaya başladı, ön ayaklarının mafsalları üzerine düştü. Alep koçu sağ arka ayağından tuttu, hayvanın sol ayağı çevrilerek bir ip gibi sarkmıştı. Misafirler de köleler de şaşırıp kalmışlardı. Alep'in bu işi ne kadar ustaca yaptığını gören şeytan, sevincinden adeta kabına sığamıyordu. Efendinin yüzü allak bullak olmuştu. Kaşlarını çatmış, başını eğmiş, bir tek söz bile söylemiyordu. Misafirler de köleler de susuyorlardı. Ne olacak diye bekliyorlardı. Efendi bir zaman daha sustu. Sonra sanki omzundan bir şey atmak istiyormuş gibi silkindi, başını kaldırdı, gözlerini göğe dikti ama uzun zaman bakmadı. Yüzündeki çatıklık geçti, gülümsedi, gözlerini Alep'e çevirdi, baktı, yine gülümsedi ve dedi ki, ''Ah Alep, Alep, efendin sana beni kızdırmanı emretti ama benim efendim seninkinden daha kuvvetlidir. Sen beni kızdıramadın, ama ben senin efendini kızdıracağım. Benim seni cezalandıracağımdan korkuyor ve hür olmak istiyordun Alep. Öyleyse bil ki sana ceza vermeyeceğim. Hür olmak da istiyordun değil mi? Öyleyse işte misafirlerimin önünde seni azat ediyorum. Canının istediği yere git, bayramlık elbiseni de al.'' Ve iyi kalpli efendi misafirleriyle evine yollandı. Şeytansa dişlerini gıcırdattı, ağaçtan düştü, yerin dibine girdi. Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdiye kadar Sesli Kitap Podcast kanalımızda Tolstoy'un birçok eserine, hikayesine de yer verdik. Bundan sonra Tolstoy'un romanlarına da yer vermek istiyoruz. Çünkü az önce sizlerle paylaştığım bu iki hikayede olduğu gibi Tolstoy'un kaleme aldığı eserler, hikaye veya romanlar genel itibarıyla insanlığa bir ders verme niteliği taşır ve insanları bu anlamda etkileyerek onların daha iyi birer İnsan daha iyi birer birey olmalarını sağlamaya çalışır. Tolstoy işte eserleriyle bu anlamda diğer yazarlardan ön plana çıkar. Ve işte tam olarak bundan dolayı olsa gerek kanalımızda en çok eserleri dinlenen yazarlardan bir tanesidir Lev Tolstoy. Umuyorum ki siz de bu hikayeleri beğenirsiniz. Bu arada beğenmek demişken henüz beğenmediyseniz lütfen bu Sesli Kitap Podcast'imize bir beğeni bırakmayı unutmayın ve aynı zamanda kanal bildirimlerini de açarsanız bundan sonraki yayınlayacağımız bütün sesli eserlerden bildirimle anında haberdar olabilirsiniz diyelim ve geçelim 3. hikayeye. Küçük Şeytan Bir Çeyrek Ekmeğin Acısını Nasıl Çıkardı? Yoksul bir köylü sabahleyin çorbasını içmeden çift sürmeye gitti. Yanına da birazcık ekmek aldı. Sapanını çevirdi, torbasını indirdi, bir çalının altına koydu. Onun yanına da ekmek parçasını bıraktı. Üzerine de kaftanını örttü. Bir zaman sonra at yorulmuş, köylü de acıkmıştı. Sapanı toprağa dikine sapladı, kendisi de kaftanının yanına doğru yemeğini yemeye gitti. Ama kaftanını kaldırınca baktı ki ekmek yerinde yok. Aradı, taradı, kaftanını silkeledi, ekmeği bir türlü bulamadı. Şaşırdı kaldı. Tuhaf şey diye düşündü. Kimseyi görmedim ama biri gelip ekmeği almış gitmiş olmalı. Bu işi yapan küçük bir şeytandı. Ekmeği aldıktan sonra bir çalının arkasına oturmuş, köylünün kızıp da kendi adını anarak nasıl küfredeceğini bekliyordu. Köylü düşünceye daldı. Sonra ne yapalım dedi, açlıktan ölecek değilim ya. Alanın ihtiyacı vardı ki aldı. E afiyetle yesin canım. Köylü kuyunun başına gitti, su içti, dinlendi, hayvanını tuttu, sapana koştu, tekrar toprağa sürmeye başladı. Küçük şeytan köylüyü günaha sokamadığı için şaşırmıştı ve kızmıştı. Olanı biteni büyük şeytana anlatmaya gitti. Köylünün ekmeğini nasıl aşırdığını, adamınsa küfredeceği yerde afiyetle yesin dediğini anlattı. Büyük şeytan kızdı. Köylü dedi, bu işte daha baskın çıktıysa suç sende. Demek ki işi beceremedin. Köylülerle onların peşi sıra giden köylü kadınlar hep böyle davranmaya başlarlarsa bize ne iş kalır? Yo, bu işi böyle bırakamayız. Hadi yine git o köylüye de bu ekmek parçasının acısını çıkar. 3 yıl içinde o köylüyü alt etmezsen seni okunmuş suya sokarım sonra. Küçük şeytan korktu. Koşa koşa yeryüzüne indi. Suçunu nasıl bağışlatacağını düşünmeye başladı. Düşündü, düşündü, sonunda şu çareyi buldu. İyi bir insan kılığına büründü, yoksul köylünün yanına işçi olarak girdi. Köylüye kurak geçen yazlarda buğdayı bataklıklara ekmeyi öğretti. Köylü işçisinin dediğini yaptı, buğdayı bataklığa ekti, öteki köylerde güneş her şeyi kavurduğu halde yoksul köylünün buğdayı gür, boylu, başaklı oldu. Adam bir dahaki harmana kadar yedikten başka elinde bir hayli buğday kaldı. Ertesi yaz işçi efendisine buğdayı dağlara ekmeyi öğretti. O yıl yağmurlu bir yaz oldu, öteki köylülerin buğdayları toprağa yattı, başak vermedi, bizim köylünün dağı ise iyi buğday verdi, eline daha da çok buğday geçti. Öyle ki bunları ne yapacağını bilemiyordu. Köylünün işçisi efendisine buğdayı yardırıp şarap yapmayı öğretti, köylü de şarabını hazırladı. Hem kendisi içti, hem de başkalarına içirdi. Şeytan büyüğünün yanına vardı, ekmek parçasının acısını çıkardım dedi. Büyüğü bu işi soruşturmak için köylünün olduğu yere gitti. Köylünün evine varınca gördü ki adam şarap ikram etmek için bir takım zenginleri evine çağırmıştı. Şarabı bardaklar içinde karısı getiriyordu. İkram sırasında kadın masaya çarptı, bir bardağın içindeki şarabı döktü. Köylü kızdı, karısına küfretti. Kör şeytan dedi, bu yere döktüğün buğday suyu değil. Böyle değerli bir şeyi nasıl dökersin, beceriksiz kadın? Küçük şeytan büyüğünü dirseğiyle dürttü. Gördün mü? Artık küfretmekten çekinmiyor. Ev sahibi karısına küfretti. Sonra kendisi şarap sunmayı başladı. Ziyafete çağrılmış, yoksul bir köylü o sırada işinden dönüyordu. Onların evine uğradı, herkesi selamladı, oturdu, baktı ki şarap içiyorlar, yorgunluktan onun da canı şarap içmek istedi. Oturdukça oturdu, yutkundukça yutkundu ama ev sahibi bir türlü şarap vermiyordu. Yalnız kendi kendine, hepinize insan nasıl şarap yetiştirir diye mırıldanıp duruyordu. Bu da büyük şeytanın hoşuna gitmişti. Küçük şeytansa, dur bak daha neler olacak diye övünüyordu. Zengin köylüler içtiler, ev sahibi de içti. Birbirleriyle sohbet etmeye, birbirlerini övmeye, tatlı tatlı sözler söylemeye başladılar. Büyük şeytan dinledi, dinledi, bundan pek hoşlanmıştı. Böyle birbirlerini aldatmaya devam ederlerse hepsi birden elimize düşecek, dedi. Küçük şeytansa, daha dur bekle, diye cevap verdi. Bak sonunda neler olacak, birer bardak daha içsinler de gör bakalım. Şimdi tilki gibi birbirlerine kuyruk sallıyor, birbirlerini aldatmak istiyorlar. Ama bak biraz sonra azgın kurtlara dönecekler. Köylüler birer bardak daha içtiler, sesleri daha kaba, daha yüksek perdeden çıkmaya başladı. Tatlı sözler yerine birbirlerine küfretmeye, kızmaya başladılar. Bir kavga çıktı, birbirlerinin burunlarını kanattılar. Ev sahibi de kavgaya karıştı. Onu da bir temiz dövdüler. Büyük şeytan baktı, bu da hoşuna gitti. İyi, iyi dedi. Küçük şeytansa, dur bak daha neler olacak diye cevap verdi. Üçüncüyü içsinler de görürsün. Şimdi onlar kurt gibi vahşi oldular. Biraz sonra domuza benzeyecekler. Köylüler üçüncü bardağı da devirince büsbütün zıvanadan çıktılar. Homurdanıyor, bağırıyor, ne söylediklerini bilmiyor, birbirlerini dinlemiyorlardı. Sonra dışarı çıktılar, birer birer, ikişer ikişer, üçer üçer sokaklara dağıldılar, yerlere yuvarlandılar. Ev sahibi misafirlerini uğurlamaya çıktı, burnu üstüne bir su birikintisine düştü. Üstü başı çamur olmuştu. Düştüğü yerde kala kaldı, domuz gibi horlamaya başladı. Bu hal büyük şeytanın daha da hoşuna gitti. İyi bir içki yapmışsın sen dedi. Ekmek parçasının acısını iyice çıkardın. Yalnız anlat bakayım bana, nasıl yaptın bu şarabı? Herhalde ilk önce içine tilki kanı katmışsındır ha? Köylü de içince tilki gibi kurnazlaştı. Sonra kurt kanı koydun, onun içinde kurt gibi vahşi oldular. En sonunda da herhalde domuz kanı kattın. Bu yüzden de domuza benzediler. Hayır diye cevap verdi küçük şeytan. Hiç de öyle yapmadım. Benim tek yaptığım şuydu. Fazla buğday yetiştirttim. Bu hayvan kanları zaten insanlarda vardır. Ama ekmek yalnız ihtiyaca yetecek kadar olursa meydana çıkmaz. Bu köylü eskiden son kalan ekmek parçasını bile atmazdı. Ama ekmeği çoğalınca şimdi nasıl eğleneyim diye düşünmeye başladı. Ben de ona eğlenmesini, şarap içmesini öğrettim. Köylü Tanrı'nın nimetinden kendi eğlencesi için şarap yapmaya başlayınca damarlarındaki tilki kanı, kurt kanı, domuz kanı kendini göstermeye başladı. Şimdiden sonra bir bardak şarap içti mi, işte hep böyle hayvanlaşıp duracaklar. Büyük şeytan, küçük şeytanı övdü, ekmek parçası için onu bağışladı ve onu kendisine yardımcı yaptı. Tövbe eden günahkar. Bir adam 70 yıl yeryüzünde yaşamış, hayatı boyunca çeşit çeşit günahlar işlemiş. Bu adam bir gün hastalanmış ama yine günahlarına tövbe etmiyormuş. En sonunda ölüm gelip çatınca son saatinde ağlamış. "Tanrım," demiş, "haça gerilen o hırsız gibi beni de bağışla." Bu sözleri söyler söylemez can vermiş. Günahkarın ruhu Tanrı'ya iyice bağlanmış, onun merhametine sığınarak cennetin kapısına gitmiş. Günahkar kapıyı çalmaya, gök ülkesine alınması için yalvarmaya başlamış. Kapının arkasından şöyle bir ses işitilmiş. "Kim o cennet kapılarını çalan? Bu adam hayatında neler işlemiş?" Bir meleğin sesi karşılık vermiş. "Bu adamın bütün günahlarını sayıp dökmüş, hiçbir iyi şey söylememiş onun hakkında." O zaman kapının ardındaki ses yine yükselmiş. "Günahkarlar gökyüzü ülkesine giremez. Defol buradan." O zaman adam demiş, "Efendim, sesini duyuyorum ama yüzünü görmüyor, adını bilmiyorum." O zaman ses karşılık vermiş, "Ben Ermiş Petrus'um." O zaman adam demiş ki, "Acı bana Ermiş Petrus, insanın zayıflığını, Tanrı'nın merhametini düşün. Sen İsa'nın havarisi değil miydin? Onun dinini kendi ağzından dinlemedin mi? Onun hayatıyla verdiği örneği görmedin mi? Sonra onun ruhuyla üzüntü, acı çektiğim zamanı düşün. Sana uyumayıp dua etmen için 3 defa yalvarmıştı. Sense uyumuştun. Çünkü göz kapakların ağırlaşmıştı. Böylece o seni 3 defa uykuda buldu. Ben de böyle yaptım. Sonra ona ölünceye kadar kendisinden ayrılmayacağına söz vermiştin. Oysa ki sen onu Kayf'ın yanına götürürlerken 3 defa onu inkar ettin. Ben de aynı şeyi yaptım. Sonra horozun nasıl öttüğünü de düşün. Sen dışarı çıktın, acı acı ağladın. Ben de aynı şeyi yaptım. Sen beni içeri almamazlık edemezsin." O zaman cennet kapıları arkasındaki ses susmuş. Sonra günahkar biraz durmuş, yine kapıyı çalmış, gökyüzü ülkesine girmek istemiş. Kapının arkasından başka bir ses gelmiş. Şöyle demiş, "Kim bu adam? Dünyada nasıl yaşamış?" Bir meleğin sesi karşılık vermiş. Günahkarın bütün kötü işlerini yine sayıp dökmüş, bu arada hiçbir iyi işi de anmamış. Sonra kapının ardındaki ses demiş, "Defol buradan, böyle günahkarlar cennette bizimle birlikte yaşayamaz." Sonra günahkar demiş, "Efendim, sesini işitiyorum ama yüzünü görmüyorum. Adını bilmiyorum." Sonra ses ona karşılık verdi. "Ben hem hükümdar hem peygamber olan Davut'um." Günahkar adam umudunu kesip cennet kapılarından gitmemiş. şöyle demiş: "Hükümdar Davud, acı bana. İnsan zayıflığıyla Tanrı merhametini hele bir düşün. Tanrı seni seviyordu. Sonra seni insanların en yücesi kıldı. Sende her şey vardı. Sultanlık, şan, zenginlik, kadınlar, çocuklar. Böyleyken evinin damından bir yoksulun karısını gördün. Günah damarlarına girdi. Sen de Urya'nın karısını aldın. Kendisini de Amonitlere öldürttün. Sen zengin adamdın. Yoksulun bir tanecik koyuncuğunu elinden aldın. Kendisini de öldürttün. Ben de aynı şeyi yaptım." Sonra nasıl pişmanlık getirip şu sözleri söylediğini hatırla: "Suçumu biliyorum. Günahım için pişmanlık duyuyorum. Aynı şeyi ben de yaptım. Sen beni içeri almamazlık edemezsin." Kapı arkasındaki ses kesilmiş. Biraz bekledikten sonra günahkar yine kapıyı çalmış. Gökyüzü ülkesine girmek istemiş. Sonra kapının arkasından başka bir ses işitilmiş. Şöyle demiş: "Kim bu adam? Dünyada nasıl yaşamış?" Sonra suçlayan meleğin sesi karşılık vermiş, üçüncü defa olarak adamın kötü işlerini sayıp dökmüş, iyi olarak hiçbir işini anmamış. Kapının arkasındaki ses tekrar yükselmiş: "Defol buradan, günahkarlar gökyüzü ülkesine giremez." Sonra günahkar adam şöyle demiş: "Sesini işitiyorum ama yüzünü görmüyorum, adını bilmiyorum." Sonra ses karşılık vermiş: "Ben kitap sahibi Yuhanna'yım, İsa'nın sevgili talebesi." Sonra günahkar sevinmiş, şöyle demiş: "Şimdi artık içeri girmekten kimse beni alıkoyamaz. Petrus'la Davut beni içeri bırakacaklar, çünkü insanın zayıflığını, Tanrı'nın merhametini biliyorlar. Sonra sen de beni bırakacaksın, çünkü içinde büyük bir aşk var. Sen kitap sahibi Yuhanna kitabında, Tanrı aşktır, sevmeyen Tanrı'yı bilemez diye yazmamış mıydın? Sen ihtiyarlığında insanlara yalnız şu sözleri söylemiyor muydun? Kardeşler, birbirinizi sevin. Şimdi nasıl olur da beni hor görür, nasıl olur da buradan kovarsın? Ya kendi söylediğin sözleri inkar et, yahut beni sev, gökyüzü ülkesine bırak." Sonra cennet kapıları açılmış, kitap sahibi Yuhanna tövbe eden günahkarı kucaklamış, onu gökyüzü ülkesine almış. Değerli dinleyicilerimiz, bu sesli kitap podcastimizde Tolstoy'un kaleme almış olduğu dört güzel hikayeyi sizlerle paylaşmış olduk. Son hikayemiz tövbe eden günahkardı. Evet, özellikle bu hikayelerde Tolstoy'un eserlerinde var olan o dini tarafı, insanlara erdem aşılama, onlara iyi birer özellik nitelik kazandırma meselesini biraz daha net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bu içeriğimizde paylaşmış olduğumuz dört hikayenin hemen hemen dördü de benzer şeylere dikkat çekiyordu. Evet, bu hikayeler hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Tolstoy'un hikayeleriyle ilgili bazen ilginç yorumlar da geliyor siz dinleyicilerimizden. Çünkü Tolstoy'un eserlerinde hem evrensel değerler var hem de dini değerler var. Hal böyle olunca Tolstoy'un eserleriyle alakalı belirttiğim gibi farklı yorumlar gelebiliyor. Bu anlamda lütfen siz de bu hikayelerle ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi videonun altına yazın ve böylelikle karşılıklı sizlerle iletişim halinde olmuş olalım. Eğer hala videomuzu beğenip kanalımıza abone olmadıysanız lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olarak bildirimleri açın. Pekala, öyleyse bir sonraki Sesli Kitap podcastimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.